Ayrım 11.
Kıyısı çok sarp olduğundan istediğiniz yerden suya giremezdiniz. Ama bir çınarın gölgelediği kocaman bir kayanın dibinde küçücük, neredeyse bir yatak kadar küçük bir kumsal vardı. Oradan girerdik suya. Girdikten sonra da usta bir yüzücü olsanız bile Ceyhan'ın sizi ta uzaklara savurmasını engellemek için özen göstermeniz, fazla açılmamanız gerekirdi. Akıntıya kapılınca hemen kıyıya doğru yüzer, ağaçların köklerine tutuna tutuna küçücük kumsala geri dönerdim. Nehrin ortasındaki küçük ada da beni büyülerdi. Üstünde sadece iki çam yetişen bu kaya parçasına ada bile denilemezdi aslında. O nehir yok edildi artık. Ceyhan'ın yerini Aslantaş Barajı aldı. O büyük gölün kıpırtısız sularında yüzmek hiç çekici gelmiyor bana. Çünkü yüzme havuzlarından hiç mi hiç hoşlanmam ve ha orada yüzmüşüm ha koskocaman bir yüzme havuzunda. Fırtınalı bir deniz gibi gürleyen vahşi nehrimi özlüyorum hep. Oysa ister okyanuslarda, ister derelerde, ister göllerde olsun, su denilen şey her zaman güzel olduğundan o barajın da hoş yanları vardı. Özellikle yağmurlu ya da rüzgarlı havalarda suları bu dünyadan olmayan yeşil bir renk alırdı. Karatepe'deki 4-5 odalı kazı evi de mimarlık sanatının bir başarısıydı. Önünde, arkasında, her bir yanında kocaman çamlar vardı. Kısaca sütunlar üstüne öyle bir oturtulmuştu ki altındaki toprak kayalarıyla, taşlarıyla, küçük çalılıklarıyla olduğu gibi kalmıştı. Geniş pencerelerinde yere kadar inen panjurların özelliği sizin çevrenizi görebilmeniz, dışarıdakilerin ise sizi görememeleriydi. Böylece evdeyken bile ormanın içinde yaşıyor, geceleri ağaçların uğultusunu dinleyerek ormanın içinde uyuyor, ormanın içinde uyanıyordunuz sanki. Oraya ilk gidişimde çam ormanının ve nehrin güzelliği beni öyle bir büyülemişti ki, bir ağacın altına çökmüş, bunları seyrediyor, Hitit eserlerinin bulunduğu kale kapılarındaki açık hava müzesine gitmeye üşeniyordum. Halet beni zorla o ağacın altından kaldırdı, oraya götürdü. Meğer çam ormanı ve Ceyhan nehrinden kat kat daha ilginçmiş Hitit kalıntıları. Halet'le Nail, Karatepe'de sadece bir açık hava müzesi kurmakla kalmadılar. Postanesi, karakolu, okulu, demirci ve marangoz atölyesi, öğretmen lojmanlarıyla çağımıza yakışır tesisler de kurdular orada. Nail ise mimarlık sanatının tekniğini öğrendi bu arada. Kazıda ortaya çıkarılanları kapalı bir müzeye taşımaktansa, bu eserlerin kendi tarihleri ve coğrafyalarında sergilenmelerine yönelip bir açık hava müzesi kurdular. Doğal çevrenin korunması amacıyla da orasının bir milli park sayılmasına ön ayak oldular. Dolaylardaki köylülere büyük bir yakınlık gösterdiler. O dağ başında bir sağlık ocağı bulunmadığından bir çeşit ilk yardım istasyonu işletmek zorunda kaldılar. Sırasında köylülerin yaralarını, berelerini dezenfektanlarla temizleyerek sarıp sarmalıyorlardı. Ağrılarını, sızılarını azaltacak ilaçlar sağlanıyor, enjeksiyonlar yapılıyor, yılan serumuyla birçok kişinin hayatı kurtarılıyordu. Bütün bu sağlık hizmetleri, ilaçlar dahil bedavaydı elbette. Kilim meraklısı Halet, eskiden beri kilimcilik geleneği olan bu yörede, eski doğal boyaların yerine cırtlak renkli kimyasal boyaların kullanıldığını görünce yeniden kök boyalarına dönmeleri için kadınlara yol gösterdi. Doğal boyalı Karatepe kilimlerinin yurt içinde satışa çıkarılmasına, hatta yurt dışında bile tanıtılmasına ön ayak oldu. Dolaylardaki köylüler Halet'e çok saygı gösterdikleri gibi Halet de onlara karşı çok saygılıydı. Bu yüzden de beni köylere götürmeden önce çok yemek seçtiğimi, bazı şeyleri ağzıma koymadığımı bildiği için önüne ne koyarlarsa yiyeceksin yoksa çok ayıp olur diye bana sıkı sıkı tembih etti. Ben de ayıp olmasın diye tatsız tuzsuz çorbalar, biraz beyazlaşmış bir suya benzeyen ayranlar içtim. Çayıma da kahveme de öteden beri şeker koymadığım halde bol şekerli kahveler, bol şekerli çaylar bile içtim. Derken hava kararırken bir sininin çevresinde çömeldik. Evin hanımı dizimin üstüne beyaz ve nemli, dörde katlanmış bir şey koydu. Bunu yeni yıkanmış bir peçete sandım doğal olarak. Ama bir de baktım ki Halet peçeteyi yemeye başlıyor. Eğilip kulağına "Halet, peçeteyi de yemesene" diye fısıldadım. Halet "Hadi sen de ye" dedi. Peçeteyi kenarından hafifçe ısırdım. Bez tadı yoktu. Peçete sandığım şey biraz nemli bir yufka ekmeğiymiş meğer. Halet, arkeoloji öğrencileri ve çalışma ekibi oradayken beni Karatepe'ye çağırmak gafletine bir tek kez düştü. Ama çok geçmeden bunun bir yanılgı olduğunu anladı. Çünkü ben aralarına girer girmez o sıkı çalışma düzeninin altı üstüne geldi. Akşam saat 9'da kimse uyumuyordu artık. Gece yarılarına kadar sofrada oturuluyor, arkeolojiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan sohbetler ediliyor, içkiler içiliyor, kızlarla oğlanlar arasında ileride gelişebilecek duygusal ilişkilerin tohumları atılıyordu. Sonuç, hiç kimse sabahın 7'sinde yataktan fırlayıp işbaşı yapamıyordu. O güzel gençler oradayken Halet beni bir daha Karatepe'ye çağırmadı elbette. Ama orasını çok sevdiğimi bildiği için başka zamanlar beni sık sık çağırdı Karatepe'ye. Bir gün bir iş için Kadirli'ye gittiğimizde bir de baktık ki kaymakamlığın önündeki meydan tıklım tıklım dolu. Halet, "Bir olay var mutlaka" dedi. Jandarma kapıları tutmuş, hiç kimseyi içeri almıyor. Ama Halet'i herkes tanıdığı için kaymakamla görüşmesi gerektiğini söyleyince bizim girmemize izin verdiler. Üst kata çıkınca ömrümde şimdiye kadar hiç görmediğim bir görüntüyle karşılaştım. Göğsünde çaprazlama fişeklikler, boynunda dürbün, belinde el bombaları asılı bir adam ayakta duruyordu. Elleri ayakları zincire vurulmuştu. Zincirlerin uçlarını sağında ve solundaki üçer jandarma tutuyordu. Halet adamın yanına gitti, "Geçmiş olsun kardeşim" dedi. Sonra kaymakamın odasına girdik. Zincirlere vurulan adam Kozanlı ünlü bir eşkıyaymış meğer. Daha sonraları meydandaki halk kanıma susamışken bir tek o hanım yanıma gelip "Geçmiş olsun kardeşim" demek insanlığında bulundu demiş. Halet'in bir eşkıya ile ilk karşılaşması değildi bu. Kazı evi yapılmadan önce çalışma ekibi çadırlarda barınırken yörenin en ünlü eşkıyalarından biri Halet'e haber göndermiş. Onunla görüşmek istediğini ama tek başına gelmesinin şart olduğunu söylemiş. Halet buluşma yerine gidince ne olur ne olmaz eşkıyanın tepeden tırnağa silahlı iki adamıyla birlikte geldiğini görmüş. Halet hangi amaçla bu dağ başında bulunduklarını açıklamış, adam da "Bacım hiç korkma, ben seni korurum" demiş. Verdiği sözü de tutmuş, Halet'i öteki eşkıyalardan korumuş. Anadolu merakımın Akdeniz ve Ege'nin güzel kıyılarıyla sınırlı kaldığı sanılmasın. Ne yazık ki yaylalarına çıkamadım ama Karadeniz'i de gezdim. İstanbul'a çok yakın olduğundan eskiden sık sık gittiğim Şile'yi bilirdim sadece. O uçsuz bucaksız kumsalları, kocaman dalgaları, çapraz yüzüp akıntıdan çıkmayı beceremeyen acemileri, ta açıklara sürükleyen akıntıları çok sevmiştim. Hele kışın kıyamet gibi fırtınalar koparken birkaç gün Şile'de kalmaktan çok hoşlanırdım. Bir söylentiye göre Güney Amerika'daki Şili'ye gideceğine, mutlu bir yanılgı sonucu bizim Şili'ye gönderilen fener geceleri beni büyülerdi. Oraya bir gidişimde deniz kulağımın dibinde gümlerken, kumların üstüne uzanıp günlerce Homeros'un iki destanını ve eski Yunan tragedyalarını yeniden okumaktan büyük haz almıştım. Sanki ömrümde ilk kez tam gereken yerde okuyordum bunları. Yerli ve yabancı turistlerin sadece Ege ve Akdeniz kıyılarına dadanıp Karadeniz'e gitmemelerine aklım ermiyor. Oralara sık sık yağmur yağar da ondan diyorlar. Yaz sıcağında güneş her yanı kavururken ara sıra yağmur yağmasından daha hoş bir şey olabilir mi? Bence Samsun dışında bütün Karadeniz kentleri birbirinden güzeldir. İki kez uzun uzun gezindik oralarda. Bir defasında İstanbul'dan arabayla çıkıp elimizden geldiği kadar kıyı şeridini izleyerek Sinop'a, bir defasında da otobüslerle gene kıyıdan hiç ayrılmadan Rize'ye kadar gittik. Rize dönetesini bilmiyorum ne yazık ki. Ama Amasra'dan Rize'ye kadar doğanın güzelliği gözümün önünden gitmiyor. Amasra ve Sinop'a özellikle vuruldum. Bir de Trabzon dolaylarındaki doğanın güzelliği ile insanların yaratıcı düş gücünün çarpıcı bir biçimde birleştiği Sümela Manastırı'na vuruldum. Trabzonlu olan hocam Sabahattin Eyüboğlu, bir dağ yamacına uyulan bu akıllara sığmaz manastırı kaç kez anlatmıştı bana. Hiç abartmamış meğer. Gerçekten de gözlerinizle gördüklerinize inanamıyordunuz oraya bakarken. 1960'ta İstanbul'dan bir cipe binip ta Van'a kadar gittim. İkisini de yitirdiğimiz arkadaşlarım Adnan Benk ve Masar Şevket İpçiroğlu, Van Gölü'nün Ahdamar Adası'ndaki kilise ile ilgili belgesel bir film çekmek üzere uçakla oraya gidiyorlardı. Bense Orta Anadolu'yu hiç görmediğim için kameraman Aziz Albek'le birlikte karayolundan gitmeyi yeğe tuttum. Bir hafta sürdü bu yolculuk. Şimdi söyleyeceğim hem biraz ayıp hem de çok yanlış belki de. Ama gerçek şu ki 1960'ta Orta Anadolu kentlerini genellikle çok itici buldum. Hani dindar olsaydım ellerimi açıp "Tanrım ne iyi yaptın da beni güzel İstanbul'umda dünyaya getirdin. Ne iyi yaptın da beni orada yaşatıyorsun" diye dualar edecektim. Eminim ki oraların halkı üniversitenin cipiyle gelip geçerken benim göremediğim gizli güzellikler bulmuşlardır o kentlerde. Ama ben ancak Eskişehir ve Harput'tan hoşlandım. 1965 ilkbaharında Eskişehir'e yeniden gittiğimde gene sevmiştim orasını. Gürül gürül akan, o sırada tertemiz olan Porsuk Nehri boyunca yürümüştük. 19. yüzyıl Fransız romanlarında yasa dışı aşıkların gizlice buluştukları, her bir tarafı sıkı sıkı kapalı, ancak iki yanında iki küçük pencere olan atlı arabalara benzeyen arabalarla gezinmiştik. Adı galiba Çağlayan olan bir otelde, çok yakınında gerçek bir Çağlayan varmış gibi şakır şakır su sesleri arasında uyumuştuk geceleri. Eskişehir'i o zamandan beri görmedim. Ama Anadolu üniversitelerinin en verimlisinin, ne yazık ki belki tek verimlisinin orada kurulduğunu bildiğimden bu kente duyduğum yakınlık büsbütün arttı. Harput'a gelince dümdüz bir ovadaki Elazığ bana ne kadar itici geldiyse, dimdik bir tepenin üstündeki Harput da o kadar çekici görünmüştü. Zaten düzlüklerdeki değil tepelerdeki yerleşim yerlerini severim öteden beri. Tepeler ne denli dik olursa yerleşim yerleri de o denli güzelleşir benim gözümde. Düzlükteki Elazığ gittikçe yayılıp büyürken, tepedeki o güzel Harput'un nefis evlerini, bahçelerini, camilerini, türbelerini, kalesini yavaş yavaş kemiriyor, yok ediyordu sanki. Bu durum karşısında Elazığ, doğal çevreyi ve doğal çevrenin güzelliğini hiçe sayan, sadece sanayileşip daha çok para kazanmayı amaçlayan kapitalizmin bir simgesi, güzel Harput'u da kapitalist düzenin bir kurbanı olarak görmeye başladım. İstanbul'dan Van'a giderken geceleri yola devam etmiyor, hava kararınca ucuz bir otel bulup orada kalıyorduk. Yediğimiz lokantaların yemek listesindeki kime adların bizi biraz şaşırttığı oluyordu. Örneğin listede öğretmen makarnayı görünce mesleki bir merakla bu yemeği istedim. O graten, yani üstü peynirli fırında pişmiş makarna, dilbilimsel bir değişmeye uğrayıp öğretmen olmuş meğer. Alafrangalığa özenen bazı lokantalarda, zaten lokanta sözcüğü yeterince kibar sayılmadığından, sonundaki T harfi vurgulanarak restorant deniliyordu artık. Yemeklerin İngilizcesini vermek modası da başlamıştı bu arada. Listelerin birinde Lovely Turkish Feet, yani nefis Türk ayakları adını görüp de bunun bizim paçanın İngilizce karşılığı olarak verildiğini anlayınca bir gülme nöbetine tutulmuştuk. Bingöl'den Muş'a giden 65 kilometrelik çok bozuk şoseyi, hendekleri, dereleri, toprak ve taş yığınlarını aşarak yolumuzu yitirip ara sıra gerisin geri giderek ancak 5 saatte yapınca gülecek halimiz kalmamıştı. Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir türküsünü, o çok güzel ve çok buruk türküyü sevdiğim kadar Muş'u da sevmeye hazırdım. Gel gelelim Aziz'le bana, özellikle bana, sadece yabancılara değil düşmanlara bakarmış gibi bakıyorlardı orada. Pantolon değil de uzunca bir eteklik, uzun kollu, yakası kapalı bir gömlek giydiğim, önlerinde sigara içmemeye dikkat ettiğim halde sadece yadırgayarak değil, kinle bakıyorlardı. Eğer İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya Türkiye'yi işgal etseydi, Nazi subaylarına ben nasıl kinle bakacaksam, işte öyle bir kinle bakıyorlardı bana. Sanki bir işgal ordusunun temsilcileriydik bizler. Bu durum beni çok üzdü. Ama sonradan uzun uzun düşündüm. Bizler bir bakıma bir işgal ordusu gibi değil miydik kendi ülkemizin doğusunda? Bizler İstanbullarda, İzmirlerde, öteki batı illerinde az çok rahat yaşarken, millet Muş'ta, doğunun çoğu kasabalarıyla kentlerinde yoksulluktan kırılmıyor muydu? Köydekiler mağaramsı yerlerde barınmak zorunda değil miydiler? Devlet doğunun biraz olsun kalkınması için en küçük bir çaba göstermiş miydi? Düşündükçe son yıllarda patlak veren Kürt sorununun etnik bir sorundan çok ekonomik bir sorun olduğu kanısına vardım. Ülkenin batısına yerleşen, orada para kazanan, toplumda saygın bir yer edinen Kürt kökenli yurttaşlarımızın biz Kürdüz demek akıllarının kenarından bile geçmiyordu. Daha önce de itiraf ettiğim gibi siyasal konularda biraz gerizekalı olduğumu biliyorum ama Kürt sorununun çözümlemenin tek çaresinin dağ taşı topa tutmak değil, doğuyu kalkındırmak, refaha ulaşmasını sağlamak, Kürt yurttaşlarımıza insan gibi yaşamak olanağını vermektir gibi geliyor bana. Yeryüzündeki bütün milletlerin, bütün soyların, bütün etnik grupların birleşip kaynaşmasını isteyen bir enternasyonalist olarak şu Türk kimliği, Kürt kimliği laflarına da hiç aklım ermiyor. Herkes kendi ana dilini konuşacak elbette. Ama benim tek amacım dünyanın bütün insanlarının ancak ve ancak insan kimliklerinin bilincine varmaları. Van'a varıp uçakla oraya gelen Adnan Benk ve Masar Şevket'le buluştuktan sonra da açıkça düşman değilse bile kuşku uyandıran yabancılar olmaya devam ettik. İkide bir de yolumuz kesiliyor, kimliklerimiz uzun uzun inceleniyordu. İstanbul Üniversitesi'nden gelen bir heyet olarak vali tarafından resmen kabul edildikten sonra bile bu kuşkular sürüp gitti. Van Gölü'nün güzelliği karşısında kendimden geçtim. Orasını ilk gördüğümde güneş batmak üzereydi. Gölü çevreleyen dağların etekleri bulutlarla kapkaranlıktı. Karlı tepeleri ise ışıl ışıl ışıldıyordu. Bazı eski Japon gravürlerinde olduğu gibi Süphan Dağı yerden kopmuş havalarda uçuyordu sanki. Hemen mayomu giyip bir gölden çok dalgalı bir denize benzeyen Van Gölü'ne daldım. Sodalı sular gözümü fena halde yaktı ama beni arındırdı. Tertemiz gıcır gıcır çıktım sodalı sulardan. Göl kıyısındaki Haşmetli Kale'yi ve Urartulardan kalma yıkıntıları gezdik. Sonra iki yanı ağaçlı bir yoldan geçerek Van'a geri döndük. Bana çirkin görünen kentin bu güzel gölün kıyısında değil de 7 kilometre uzakta kurulmasına aklım ermedi. Biz Türklerin doğadan hoşlanmamalarına yordum bunu. Oysa Vanlılara göre gölün kıyısından uzaklaşınca yazları hava biraz daha serin olurmuş. Bağlar bahçeler de gölün kıyılarında yetişmezmiş filan falan. Van'da ancak 3 gün kalabildim. Ahdamar Adası'nı ve filmi çekilecek kiliseyi de bir tek kez gördüm. Çünkü bu yolculuk sırasında her gece eve telefon ediyordum. 3. gece o sıralarda 10 yaşında olan oğlum Mustafa'nın sokakta top oynarken düştüğünü, başına 2 dikiş atıldığını ama şimdi çok iyi olduğunu annemden öğrenince paniğe kapıldım. Ertesi sabah bir uçağa atlayıp İstanbul'a geri döndüm. Aynı yıl yani 1960'ta ya da bir yıl sonra Atatürk üstüne kitap yazan Lord Kinross'la birlikte Orta Anadolu'ya bir haftalığına yeniden gittim. Kinross kitabını yazarken Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra Sivas'a kadar izlediği yolu kendi gözleriyle görmek istiyordu. Hiç Türkçe bilmediği için ona çevirmenlik ediyordum. Samsun'a uçakla gittik. Sonra kasabalarda hatta köylerde durup bu olaya tanık olan ihtiyarlarla konuşmalar yaparak Sivas'a vardık. Orada da birçok yaşlı kişiyle konuştuk. Bu yolculuktan çok net olarak anımsadığım iki şey var sadece. Biri lavanta çiçeği tarlalarıyla, meyve bahçeleriyle, kalesiyle, Dolunay'da Yeşilırmak'ın sularına yansıyan yalılarıyla Amasya'nın güzelliğiydi. Öteki de otobüsümüz bozulup yolda kaldığı için Kinross'un kapıldığı öfkenin komikliğiydi. Lord Hazretleri kendi ülkesinde böyle aksiliklere pek alışık değildi anlaşılan. Bir de baktım çok uzun boylu, iri yarı, dev gibi adam şosenin ortasında dikilmiş, elini kolunu sallaya sallaya küfür açısından bizim dilimiz gibi hiç de zengin sayılamayacak İngilizcenin sınırlı imkanlarından yararlanarak ağzı köpüre köpüre küfrediyor, ter ter tepiniyordu. Türkçe gerçekten eşsizdir. değişik ve renkli bir biçimde küfredebilme olasılığı açısından. O kadar ki azınlıklarımız kendi dillerinde kapışırlarken kavga küfür aşamasına gelince Türkçe konuşmaya başlarlar. Kinross böyle tepinirken ben de bu İskoçyalı Lord Hazretlerinin yanına gittim ve damarına büsbütün basmak amacıyla İngilizlerin soğukkanlılığına öykünerek sinirlenmesi için bir neden olmadığını, otobüsün belki onarılabileceğini söyledim. Nitekim ömründe ilk kez gördüğüm bir yöntem kullanarak bir süre sonra onarıldı da. Şoför yola bitişik tarladan topladığı avuç dolusu ıslak çamuru şap diye motorun belirli bir yerine yapıştırdı ve otobüs dakikasında işlemeye başladı. 1984'te yani ciple İstanbul'dan Van'a gittikten tam 24 yıl sonra hem doğuyu bir kez daha gördüm hem de hiç bilmediğim Güneydoğu'yu. Bir arkadaşımla birlikte İstanbul'dan yola çıktık. Bir otobüsten inip başka bir otobüse binerek Karadeniz kıyılarında gezine gezine Trabzon'a vardık. Sonra Zigana dağlarından geçtik. Ben 20 yaşında bir öğrenciyken hocam Sabahattin Eyüboğlu o dağları öyle bir anlatmıştı ki Zigana geçidi bir saplantı haline almıştı bende. İyi ki 1984'te geçtim oradan. Biraz daha gecikseydim hiç göremeyecektim o inanılmaz güzellikteki yerleri. Çünkü öğrendiğime göre yeni yollar yapılmış, tüneller açılmış filan, Zigana geçidi diye bir şey kalmamış ortada. Bir arkadaşımla birlikte 20 günde yaptığımız bu yolculuğumuz sırasında başlıca üzüntüm Türk olduğuma kesinlikle inanmamaları, bana hep madam demeleriydi. Bir otele geliyordum. Resepsiyondaki memura kimliğimi uzatıyordum. Biliyorum Mina acayip bir ad, madam da olabilir. Ama orada Fatma Mina yazılı. Annesi Emine Şefika, babası Tahsin Nahit, Türk vatandaşı, hatta dini İslam yazılı. Resepsiyondaki genç bana hala madam diyor. Oğlum ne madamı, okumasını bilmiyor musun yoksa diye çıkışıyorum. Kusura bakma madam diyor gene de. Bir defasında madam diyenlerden birine, sen benim gibi Türkçe konuşan bir madam gördün mü hiç diye çattım. Adam ama siz burada konuşulduğu gibi değil bir yabancı gibi konuşuyorsunuz Türkçeyi deyince herifin benim o güzel İstanbul şivemi yabancı şive sandığını anlayıp fena halde öfkelendim. Sen İstanbul'a hiç geldin mi? İstanbulluların nasıl Türkçe konuştuklarını hiç duydun mu? Hepsi benim gibi konuşur diye bağırdım. Oysa adamcağız haklıydı. Çünkü 1984 yılında İstanbullular ve Batı'nın büyük kentlerinde yaşayanlar tatillerinde sadece Ege ve Akdeniz'in kıyılarına gittikleri, oralara ayak basmadıkları için bir İstanbullunun ya da bir İzmirlinin Türkçeyi nasıl konuştuğunu hiç duymamıştı. Kimliğime uzun uzun baktığı halde her nasılsa Türkçe konuşmasını öğrenmiş bir yabancı sanıyordu beni. Üstelik çok sevimli bir İtalyan turist grubu hep aynı yerlere gittiğimizi, aynı otellerde kaldığımızı görerek otobüslerinde boş yer olduğunu söylemişler, biz ikimizi de aralarına almışlardı.